Ayrım 13. Abdullah Öcalan ile görüşmeler. Doğu Perinçek. Sayfa 187. İkinci görüşme. 5-6-7 Nisan 1991. Körfez Savaşı. Bu görüşme, Perinçek, Beka'da Öcalan ile görüştü başlığıyla, 2000'e doğru dergisinde 14 Nisan 1991 günlü 7. sayıdan başlayarak, 21 Nisan 1991 günlü 8. sayıda ve 28 Nisan 1991 günlü 9. sayıda 3 bölüm halinde yayınlandı. 1. Apo'nun tampona cevabı. Devrim oluyor diye herkes coşkuya kapılırken ben kuşkuluydum. Onların bazı ısmarlama dayatmalara alet olduklarını biliyorduk. PKK Genel Sekreteri Abdullah Öcalan ile 5-6-7 Nisan tarihlerinde Lübnan'da Beka kampında görüştük. 2000'e doğru dergisinin Avrupa çalışanlarından Ömer, Özer Turgut ve Ramazan Duran da bu görüşmeye katıldılar. Daha sonra 8 ve 9 Nisan günleri Suriye Kürtleri arasında bir araştırma yaptık. Ömer, Özer Turgut ve Ramazan Duran arkadaşlar bu çalışmayı 10 ve 11 Nisan'da da sürdürdüler. Ve ayrıca PKK Genel Sekreterinin en son gelişmeleri tahlil eden değerlendirmesini de aldılar. Arkada kalan günlerde çok sayıda gazete ve dergi PKK lideriyle röportaj yayınladılar. 2000'e doğruya bir bakıma nal toplamak kalmıştı. Biz basının özgürleşmesi yarışında en arkada koşmaktan sevinç duyduk. Gelişme o kadar baş döndürücü ki gündem bir önceki günü iterek kendine yer açıyor. Bugün dünü eskitiyor. PKK Genel Sekreteri ile en son görüşmek bu hızlı akış nedeniyle bir işe yaradı. Irak Kürdistan'ında büyük provokasyon ve bozgun yaşanıyordu. Tampon bölge gündeme gelmişti. Böylece Öcalan'ın bu gelişmeleri değerlendiren görüşlerini halka ulaştırmak 2000'e doğruya nasip oldu. Taze dergiye taze haber. Öcalan'a sorularımızı ve cevapları içeriye dokunmadan olduğu gibi yayımlıyoruz. Perinçek. En son Kuzey Irak'ta yaşanan felaketi tahlil etmenizi ve politikalarınızı açıklamanızı rica ediyoruz. Öcalan. Daha kapsamlı ve doyurucu konuşma imkanı doğduğuna sevindim. 2000'e doğru deneyimi gerek övgü gerek sövgü bakımından olsun kendisine yöneltilen birçok yaklaşıma iyi karşılık verdi. İyi bir örnek oldu. Bu temelde bir gelişmeye de zemin hazırladı. Çok gecikmiş de olsa bu çabana övgüyle bahsetmeliyim. Türkiye kamuoyunu, halk yığınlarını gerçeklerimiz konusunda aydınlatmak, bir rapor sunmak görevimize bağlıyız. Bana göre oyun var. Kuzey Irak'ta, Güney Kürdistan'da olup bitenler bugün bir insanlık dramı haline gelmiştir. Görünüşte çok kısa bir süre içinde peşi peşine ele geçirilen şehirler, %95 denetim altına alınan bir Kürdistan parçası. Arkasından aynı hızla peşi peşine düşen şehirler ve tamamen rejimin denetimi altına alınan Kürdistan. Bu nasıl oluyor? Bana göre oyunlar. Bir halkı provokasyonla görülmemiş acılara topraklarını boşaltmaya sürükleyen yaklaşımların aleti olanlar var. Biz PKK olarak böylesi durumların özellikle Halepçe katliamından sonra tekerrür etmemesi için hatta 1975 benzeri durumların doğmaması için bilinçli hareket ettik. Ben Irak'ta Körfez krizinden sonra Saddam'ın oldukça düşürmeye yatkın bir konuma getirilmesinden sonra Kürtlerin bu biçimde devreye sokulmasından endişe duymuştum. Devrim oluyor diye herkes coşkuya kapılırken ben kuşkuluydum. Ciddiyetine inanmamıştım bu devrimin. Sözüm ona devrim olduğunu iddia edenlerin ciddi bir hazırlığı olmadığını, halka dayanmadıklarını, ısmarlama bazı dayatmaların aleti olduklarını, bunun da fazla yarar getiremeyeceğini biliyorduk. Sen de duruyorsun diye üzerimize geldiklerinde yapmamız gerekenin özellikle siyasi, ideolojik yönden gelişmeleri doğru bir rotaya sokmak olduğunu farkındaydık. Biz rejimin bir biçimde tasfiyesini fazla anlamlı olmayacağını ve mümkün de olamayacağını görüyorduk. Amerika'nın halk yığınlarımıza yönlendirmesini kuşkuyla karşılıyorduk. Emperyalist niyetleri ve Türkiye'nin yaklaşımlarının pek dostane olamayacağını biliyorduk. Fakat maalesef bazı çevrelerin Türkiye ile aradıkları dostluk yine aynı kez emperyalizmle ABD ile girdikleri ilişkiler hızla varılan sonuca götürüyordu. İşte Saddam düşüyor, düşecek, geride kalmayalım biçiminde halka da yanlış sinyaller vererek bu işi gerçekleştirdiler. Tam bir provokasyon. Çil yavrusu gibi dağılmaları rezalettir. Ellerine ne geçirmişlerse yağma ve talan etmişler, alt üst etmişler. Bu rejimin eline büyük bir fırsat veriyor. Madem bir hafta içinde %95'i kurtardın, niye bir gün bile savunamıyorsun? Irak neden bu tutuma girdi? Yani kentleri bu kadar hızlı terk etmeyebilirdi. Aniden terk edip aniden saldırması da acaba bu provokasyonun bir parçası mıdır? Pek kestiremiyoruz. Bu önder örgütlerin devrim yaptık diye böylesine kendilerini inandırmaları tamamen niteliklerinden ileri gelmektedir. Dünya bizimledir, her şey tamamdır, Saddam zaten gitti, geriye yapmamız gereken her şeye el koymaktır. Halk bu sinyallerin kurbanı oldu. Daha sonra alçak Bush falan denildi. Bush ise biz hiçbir zaman ayaklanın demedik diyor. Ortada bir yanıltma var. Bana göre esas sorumlu bu Iraklı muhalif güçlerin içinde bulunduğu sorumsuzluktur. Böylesine bir gelişmeye hiç hazır olmadıkları halde örneğin kentlerin alt üst edilmesi vardır. Doğru dürüst bir koordinasyon yoktur. Kitle çalışması yoktur. Örgütlenme yoktur. Önemli oranda görülen birçok çapulcu unsurun ortaya çıkmasıdır. Bunun hayırlı bir sonuç getirmeyeceği açıktır. Kürt tarihinde birçok isyanda meydana gelen olumsuzlukların benzerleri burada da çok çok ortaya çıkmıştır. Ellerine ne geçirmişlerse yağma ve talan etmişler, alt üst etmişler. Bu rejimin eline büyük bir fırsat veriyor. Kendi aralarında anlaşma yok, düzen yok. Nereye kadar götürür bu? Rejimin ufak bir yeniden yönelmesiyle çil yavrusu gibi dağılmışlardır. Ve maalesef bu öncülük tek bir adam ile direnme durumuna geçememiştir. Bu da kendileri açısından bir rezalettir. Madem bir hafta içinde %95'i kurtardın, niye bir gün savunamıyorsun? Bu soruya kesinlikle cevap verilmelidir. Emperyalizme güvenerek Kürtçülük hebesi. Güney Kürdistan kurtarılacak, sonra sıra onların kuzeydeki başarılarına gelecekti. 30-40 yıldır böyle beyhude hesaplar peşinde birçoklarını koşturdular. Halkı aldattılar. Amerika şöyle destek sunuyor, niye kabul etmeyelim diyenler hesap vermeli. Büyük dramatik göç, sahte milliyetçilerin mi diyelim, Kürtçülerin mi diyelim, onların marifetidir. Bu konuda esas saldırılması gereken Saddam rejimi değil, en başta bunlardır. Türkiye'de de işte, güneyde otonomi veya federasyon, devlet kuruluyor diye kanatlandılar, umutlandılar, iştahlandılar. Her zaman böyle gelişmelerin bekleyicisi oldular. Bana göre burada da halkı aldatma hesabına girdiler. Burası kurtarılacak. Sonra sıra onların kuzeydeki başarılarına gelecek. 30 yıldır, 40 yıldır böyle beyhude hesaplar peşinde birçok çevreyi koşturdular. Halkı da aldattılar. Tamamen emperyalizme duyulan güvenli ve gerçekten olay nedir, ne kadar devrimcidir, halka dayalıdır diye düşünmeksizin Kürtçülük yapma hevesine giriyorlar. Ortaya çıkan büyük dramatik güçü de, bu tip anlayışların, bu sahte milliyetçileri mi diyelim artık, Kürtçüleri mi diyelim, o çevrelerin marifeti olarak görüyoruz. Bu görüşümüz bir kez daha doğrulanmıştır. Amerika'da işte şöyle destek sunuyor, niye kabul etmeyelim diyenlere sormak gerekir. Bu ne biçim destektir? Bu ne biçim, bu desteğe dayalı Kürtçülüktür? Bunlar hesap vermeli. Ben bu konuda esas saldırılması gerekenin Saddam rejimi değil, başta bunlar olduğu kanısındayım. Halepçe'de de durum böyleydi, 1975'te de durum böyleydi. Madem bir şeyi sonuçlandıramayacaksın, hiçbir iç dış koşul imkan dahilinde değil, halkı ne diye böyle ateşe atıyorsun? Anladık işte, Saddam şöyle baskıcı, böyle diktatör ve fakat bütün buna zemin sunan senin çarpık öncülüğündür, politikalarındır, uygulamalarındır. Barzani ailesi. Biz ilkel milliyetçiliği, onun öncü gücü olan KDP denen olayı çokça değerlendirmeye çalıştık. Hatta KDP'de demeyelim, bunun içinde bir ailenin, bu Barzani ailesi denilen ailenin gerçekten büyük bir sorumsuzluk içinde, ABD ile 40-50 yıldan beri, Türkiye ile 30-40 yıldan beri geliştirdiği tehlikeli, iğrenç, gizli ajan ilişkilerinin burada temel rol oynadığını bir kez daha belirtmeliyim. Ve bu ilişkilerin sonucunda olan Kürt halkına oluyor. Sadece Güney Kürt halkına değil, Kuzey'deki Kürt halkına da oluyor. Bu ailenin bu çirkin faaliyetlerini deşifre etmek gerekiyor. En önemli konu olarak ben bunu görüyorum. Bunlar son zamanlarda açıkça şunu da söylüyorlar. Biz Türkiye'ye bu konuda 30 yıl dostluk yaptık, yani ajanlık ettik. Türkiye niye bizi daha fazla desteklemiyor? Amerika ile de benzer ilişkileri geliştirdik, niye bizi kurtarmıyor diye yakınıyorlar. Ne yazık ki Kürt halkının da uyanması zayıf olduğu için, güçlü temsilcileri bugüne kadar gelişemediği için bu tavırlara hak ettiği karşılık verilemiyor. Sen 3 defa bu halkı tarihte görülmemiş mülteci yığınlarına dönüştürüyorsun, katliamlara uğratıyorsun, hiçbir halkın düşmediği konumlara düşürüyorsun. Kimsin, ne adına yapıyorsun? Kürtlük adına mı? Ne ilgisi var bunun Kürtlükle? Bağımsızlık adına mı? Ne ilgisi var ABD'ye? Türkiye'ye dayalı bağımsızlık olur mu? Kürtçülük olur mu? Türkiye şimdiye kadar Kürt halkının soyunu unutturmakla uğraşıyor. ABD çıkarları el verdiğinde halklara en büyük darbeyi indirmekten çekinmeyen emperyalizmin öncü gücüdür. Gözlerimizin içine baka baka Kürt meselesine böyle yol aldırıyorlar. Bir ehil araç olarak emperyalizme, sömürgeciliğe böyle hizmet ediyorlar. Ortaya çıkan durumun altında temelde böylesine ailesel, aşiresel, iğrenç ilişkilerin sonuçlarını görmek mümkündür. Eğer Kürt halkı bu duruma düşmek istemiyorsa, öncelikle bunu görmelidir. Kuzeyiyle, güneyiyle bunu görmelidir. Ve ille Kürtçülük yapmak isteyenler varsa, onların da Kürt halkı için nasıl bir Kürtlük, yurtseverlik, demokratlık yapılır, buna çok doğru yaklaşmaları gerektiği kanısındayım. Saddam'ın muhalifleri böyle dışa dayalı olursa. Muhalifleri bu kadar dışa dayalı olursa Saddam rejimi de o kadar acımasız olur. İşbirlikçilere karşı politika üretiyorum der ve alet ettiğin halkın üzerine böyle gelir. Halepçe'de de böyle oldu. İran adına gelindi ve öyleydi. Şimdi Amerika ve Türkiye adına geliyorsun. Rejim bunu çok iyi kullanıyor. Saddam rejiminin veya Baas'ın böylesine dizginsiz bir politikanın içine girmesinde bunların bu sorumsuz tutumunun önemli rol oynadığını hemen belirtmeliyim. Muhalifler böyle olursa karşısındaki de böyle diktatör olur. Sen bu kadar işbirlikçi, dışa dayalı olursan o da o kadar acımasız olur. İşte işbirlikçilere bilmem nelere karşı politika üretiyorum der ve senin alet edildiğin halkın üzerine böyle gelir. Suçlu esas olarak halkın başında ısrarla bu işbirlikçiliği sürdürenlerdir ve rejimin elini bu temelde muazzam koz verenlerdir. Halepçe'de de bu böyle oldu. İran adına gelindi ve öyleydi. Amerika ve Türkiye adına geliyorsun. Rejim bunu çok iyi kullanıyor ve sonuçta gerçekten eşine ender rastlanan bir trajedinin oluşmasına yol açıyor. Biz yine Güney halkımızın yanındayız. Mücadelesinin doğru ideolojik siyasi bir temelde gelişmesi için elimizden gelen desteği sürdürüyoruz. Hiçbirisi direnmediği halde bizim direniş çağrımız vardır. Daha doğru bir temelde ABD'nin Türkiye'nin oyunlarına da gelmeden bu KDP'nin iğrenç işbirlikçiliğine de alet olmadan, teslim de olmadan, kaçmadan kendi dağlarını, köylerini ve kentlerini terk etmemelerini, direnmelerini salık veriyoruz. Sonuna kadar bu tutumu sürdüreceğiz. Tampon bölge, emperyalist, siyonist çözüm. Tampon Kürt bölgesi oluşturma planının arkasında ABD var. Siyonizm var ve bölge üzerinde egemenlik kurmak isteyen irili ufaklı emperyalist ülkeler de var. Perinçek, gelip Türkiye ile İran sınırına dayanan felakete uğramış yüz binlerce Kürt var. Son sözleriniz onlara bir mesaj oluyor. Bilmiyorum, bunu daha açmak ister misiniz? Öcalan, bu konuda her şeyden önce bir tehlikeden bahsedelim. Hududun her iki tarafında tutmaya çalışıyorlar bu halk yığınlarını. İsrail, Güney Lübnan'da bir kuşak oluşturmuştu. Tampon bölge denildi. Korkarım bu tip tampon bölgeler bu hudutlarda da oluşturulur. Her iki tarafta daha şimdiden çadır kentler kuruluyor. Devreye sokulan yeni perspektif bir tampon Kürt bölgesi oluşturmak. Yeni plan bu. Bu politikanın arkasında ABD var. Siyonizm var ve bölge üzerinde egemenlik kurmak isteyen irili ufaklı emperyalist ülkeler de var. Bir İsrail'in işlevi çok iyi biliniyor. Arap alemini parçalı tutmak, özgürlük ve birlik çabalarını baltalamak için emperyalist ileri karakol görevini görüyor. 40-50 yıldır bu işlevini iyi yerine getirdi. Fakat zorlanıyor. Arap aleminin gittikçe kendisini güçlendirmesi söz konusudur. Gerçekten birleşirlerse İsrail'i yıkacak potansiyele ulaşmışlardır. İşte tam da bu noktada İsrail'in güçsüzlüğü iyice ortaya çıkıp küçük çaplı da olsa bir Filistin devletinin kurulması dönemine girilince Arap aleminin zayıflatılması için Körfez krizi yaratıldı. Çok büyüyen Irak militarizmini zayıflatmak, yine olası bir Arap birliğini engellemek ve böylelikle İsrail üzerinde artan tehlikeyi güçsüz kılma planı tutar mı? Tutar veya tutmaz. Fakat niyet bu. Öyle anlaşılıyor ki Türkiye yakın tarihindeki Hamidiye alaylarına da bakarak PKK'ya dayattığı özel savaşı ve bunun bir parçası olarak koruculuk sistemini biraz daha geliştirerek ekonominin krizini, siyasi yapının gerçekten zor yürütülür durumunu göz önüne getirerek ulusal kurtuluş hareketimizi frenlemek için bu planı öncülük etmiştir. ABD de bunu onaylamıştır. Orta Doğu'yu iyi bir tampon olarak Kürtlerin en gericilerini örgütleyip Birleşmiş Milletler'in şemsiyesi altına almak güçlü bir denetim aracıdır. İsrail de bunu canı gönülden kabul etmeye hazırdır. Yeni Kürt bölgesi pek ayrımıza düşünülen bir çözüm değildir. Kürt meselesine emperyalizmin hatta siyonizmin sınırları dahilinde getirilen bir çözümdür. Barzani kuvvetlerine tamponda karakol görevi. Geçmişte İran'a giden sığınma yollarında yine Irak KDP'si veya Barzani ailesi işbirlikçi rol üstlenmişti. İran Kürtlerine karşı savaş açtılar. İran Kürtlerinden çok sayıda insanı haksız yere katlettiler. Korkarım aynı şekilde Türkiye Kürdistan'daki, Kuzey Kürdistan'daki Kürtlere karşı olumsuz bir rolün içine giriyorlar. Zaten daha önce Şemdinli'de, Çukurca'da, Uludere'de geliştirdikleri bazı saldırıları vardır bize karşı. Hatta Türkiye karakollarıyla iç içe çalışmaları vardır. Bu son zamanlarda adı çok duyulan Doktor Kemal, Çukurca'da Türkiye karakolu ile bir yıldır iç içe yaşıyordu. 80-100 kişilik bir peşmerge gücüyle Türkiye'nin yardımıyla Kuzey Irak'a geçti. Genelkurmay Başkanı diye tabir ediliyor. Böyle bir sürü hudutta Türkiye ile birlikte yuvalanmaları vardır. Şemdinli'de Barzani aşiretlerinin bazı kolları vardı. Onların hepsini korucu yaptılar. Çok sayıda devrimci yurtseveri katlettiler. Bu özellikle 1984 Ağustos'undaki Kırım'dan sonra daha da geliştirildi. Türkiye korkarız, bunları paralı askerler haline getirir, bunlarla tampon bir bölge oluşturarak böylelerini hem Güney Kürtlerine hem de Kuzey Kürtlerine karşı kullanabilir. Irak KDP'nin İran Şahı ve Türkiye ile ilişkileri. Bunlar bütünüyle Türkiye ile bu temelde 30 yıldır gizli ilişki geliştiriyorlar. 70'lerin başlarında öncelikle Said Kırmızı Toprak ile Said Elçi'nin birbirlerine vuruşturulması, sonra da fiziken tasfiye edilmeleri olayı var. Bu iş Türk MİT'inin, ABD'nin genelde solu içinizden temizleyin politikasının gereği olarak yapıldı. Bundan eminim. İran'da böyle bir sürü devrimciyi 70'lerde katlettiler. Türkiye'de de bu oyunları sahnelediler. Özellikle 70'lerden sonra, Saitlerin öldürülmesinden sonra Türkiye KDP'sinin tamamen MİT'in aleti durumuna getirildiğinden eminim. Mesut Barzani bu yılın başlarında Washington Post'a bir demeç verdi. Biz 62'den 88'e kadar Türkiye'ye büyük hizmet yaptık diyor. Doğrudur, yapmıştır. MİT kanalıyla oluyor bu. Dızayi iki sefer MİT'in konularında görüşmelere alındı. Bu basına yansıdı ve bu ilişkinin hiçbir zaman kesilmediği biliniyor. İşte Türkiye'ye şöyle hizmet ettik, İran'a böyle hizmet ettik. Katlettikleri Kürt devrimci kanı karşısında bazı çıkarlar elde etmişlerdir. Biraz para, biraz yerleşim, köşk. İran Şahı'nın zamanında zaten bu ilişki ayyuka çıkmıştı. Şah bir gün desteğini kesti. Biliyorsunuz 75 ihaneti meydana geldi. Yine İran-Irak savaşı durdu. 24 saat içinde benzer bir olay yaşandı. Şimdi de Türkiye biraz bunları havalandırdı. Son uğursuz trajedi meydana geldi. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Halk bu duruma gelirken bazıları daha çok para cebe indirmişlerdir. Bu ailenin Kanada'da 80 tırlık filoları var. İran'da bilmem ne fabrikaları var. Tek bir ferdi ölmemiştir. Şimdi herhalde Türkiye'den biraz daha açık yardım isteyecekler. Bunların 80'lerin başlarından beri bizim için ne anlama geldiklerini gördük. Hatta ilk ortaya çıktığımızda bizi en büyük tehlike olarak değerlendiriyorlardı. Bu tehlikeye karşı Türkiye'nin dostu olarak birlikte savaş açtılar. Biz devrimci hürsever bir hareket idik ve hiçbir gerekçeyle bize saldıramazlardı. Kürtlük adına tabii. Ve fakat işbirlikçi sınıf çıkarları tamamen menfaat temelinde. Güvenlik kuşağı, direniş kuşağı olacak. Bu göç vesilesiyle hudutta geliştirilecek tampon kentler, güvenlik kuşağı biçiminde bir gelişme, önemli sakıncalar doğurabilir. Hiç şüphesiz biz halkımızın içindeyiz. Buna fırsat vermeyeceğiz. Bu güvenlik kuşağını direniş kuşağına çevireceğimizden eminiz. Ve Türkiye'de kurulan o kampları da onların istediği rahat bir işbirlikçi yuvası değil, bir direniş yuvası haline getireceğiz. Zaten kampları halen bir esir yuvası olarak kullanmaları bu korkularından ileri gelmektedir. ABD, Türkiye ve işbirlikçileri mülteci kamplarda terör örgütleri arasında tecrite alıp adım adım ajanlaştırıp Türk halkının başına bela etmek istiyorlar. Bu aile 30-40 yıldan beri buna soyunmuştur. Irak Kürtlerini köy ve kentlerinden tamamen boşalttılar, rehine bir halk durumuna getirdiler. İran Kürtlerine karşı kullanıldılar. Şimdi sıra Türkiye, yani Kuzey Kürdistan'ın Kürtlerine karşı kullanılmadadır. Buna şimdi cesaret ediyorlar. Onlara dayanmak Özal'ı kurtarmaz. Türkiye, Barzani ailesinin kuvvetlerini tampon bölgede hem Güney hem Kuzey Kürtlerine karşı paralı asker olarak kullanabilir. Hudut boylarında halkı bu biçimde düşürmelerini ve uğursuz amaçlarını alet etmelerine fırsat vermeyeceğiz. Bunu devrimci yığın hareketine dönüştüreceğiz. Menfaat artık Ankara'dadır. Üst yeri Ankara. Türkiye'nin burjuvaları sanıyorum bu sayede biraz güç kazanıyorlar. Şunu hatırlatıyorum. Bunlara bağlı politika Özal'ı da kurtarmaz ve onun daha hainane bir tutum içine girmesini kanıtlar. Biz bu konuda ideolojik politik yönden son derece hazırlıklıyız. Bu iğrenç çıkar güruhunun Türkiye'ye dayanarak Kürt halkını katletmesine izin vermeyeceğiz. Bu hudut boylarında halkı bu biçimde düşürmelerini ve uğursuz amaçlarına alet etmelerine fırsat vermeyeceğiz. Tam tersine, objektif olarak çok elverişli bir devrimci zeminin doğduğuna inanıyoruz. Bunu tam bir devrimci yığın hareketine dönüştüreceğiz. Dağlarda bulunuyorlar. İşlerine girip çıkmak çok kolaydır. Daha şimdiden öyleyiz. Gerçekten bize göre devrimin infilak maddesi biriktirilmiştir. Kullanmaya çalışacağız. Biz daha önce bu tip büyük göç olaylarında, baskı, katliam olaylarında istediğimiz gibi gelişmelere yol açamıyorduk. Ama şimdi parti güçlü, gerilla güçlü, durumları lehine çevirebilecek kadar hazırlıklıdır. Dolayısıyla hemen hemen bütün Kürdistan parçalarında bu tip provokasyonların kurbanı olmuş Kürt halk yığınlarına ulaşacağız. Onları doğru politik tutumlar içine alacağız. Bunları hiçbir zaman başvurmadıkları gerillaya çekeceğiz. Uygun örgütlemeler ve mücadele yöntemleriyle uzun süreli fakat sonuç alıcı mücadeleler içine çekeceğiz. Umutluyuz ve gelişmelerin daha hızlı olacağını ve böylelikle de bu tip provokasyonların bir daha geliştirilmesine fırsat tanınmayacağını geç de olsa halklarımızı sağlıklı bir özgürlük mücadelesi doğrultusuna sokacağımızı bu vesileyle belirtebilirim. ABD planında Özal'ın rolü. ABD'nin İran, Suriye ve Irak üzerinden Kürtlere yönelik oyunlara girmesi zor. Geriye Türkiye kalıyor. Türkiye'nin Kemalist rejimleri 1960'lardan beri ABD'nin biçtiği rolü açık değillerdi. Şimdi Özal, İran Şahı rolüne çok yattı. Perinçek. Bu durumda Özal eskiden İran Şahı'nın oynadığı role mi soyunuyor? Öcalan. Tamamen ona benzer bir rolün içine giriyor. Perinçek. Türk hükümetinin politikasını değerlendirebilir miyiz? Son gelişmeler, reformlar. Öcalan. İran Şahı'nın ABD ile geliştirdiği Kürt politikasının bir benzeriyle karşı karşıyayız. İran şimdi uygun değil. Çünkü ABD ile ilişkileri zayıf. Kürtler hakkında ABD ile ortak bir tavra giremez. İran İslam Cumhuriyeti buna fırsat vermeyecek. Yani İran üzerinden Kürtlere yönelik oyun mümkün değil. Suriye ile hakeza bu iş olmaz. Suriye'nin Kürt politikası kesinlikle bu tip hesaplara imkan vermiyor. Irak'la da savaş halindedir. Daha önce Irak'la da el altından aslında ilişkileri vardı. Kürt politikasını Irak rejimi aracılığıyla ayarlıyordu. Belki şimdi de el altından bunu ayarlamak ister ama fazla güvenemez. Savaş halindedir. Geriye Türkiye kalıyor. Zaten son Özal-Bush görüşmelerinde en başta gelen konunun bu olduğunu bizzat basından izleyerek gördük. 60'lardan beri ABD Türkiye'ye böyle bir rol biçmek istiyordu. Türkiye'nin Kemalist rejimleri buna açık değildiler. Şimdi öyle anlaşılıyor ki ABD Özal kanalıyla Türkiye'yi böyle bir politikanın içine çekmeye çalışıyor. ABD'nin bölge çapındaki menfaatleri ve yine Türkiye-İsrail stratejik işbirliğinin önemi biliniyor. Aslında Özal'ın son Kürt politikaları da ABD'nin bu ilgisi çerçevesinde değerlendirilmelidir. ABD bölgeye yönelirken Kürtsüz olamayacağını biliyor. Mutlaka Kürtlere bir rol biçmek gerektiğinin farkında. İsrail de bu konuda belli bir politik yaklaşım içindedir. Türkiye engeli vardı. Kemalist iddiaçılık politikası biçiminde bir engeli vardı. Bunu bence yumuşatmaya çalışıyorlar. Çok sahte de olsa bir Kürtçülük probleminin Türkiye'ye kabul ettirilmesi ve özellikle beklenmedik biçimde işte dil serbestliği, Kürt varlığının kabulü bu yaklaşım çerçevesinde değerlendirilmelidir. Öyle yaklaşılıyor ki bunu biraz daha hızlandırıyorlar. Yardım diye zehir damlatmak. Kürtleri bir yandan provokasyonla zor durumlara düşürmek, daha sonra işte kurtarıcınız geldi deyip kendilerine bağlamak hep bu işin icatlarındandır. Sanıyorum bu son provokasyonda da bu yaklaşım hayli etkilidir. Tavşana kaç, tazıya tut dercesine bir politika uygulandı. Önce Kürtlere böyle yeşil ışık yak, ayaklandır, sonra Saddam'ı saldır. Şimdi bu sefer de havadan. ABD imdada geliyor diyorlar. Uçaklarla bomba yerine sözüm ona yardım yağdırıyor. Bütün batılı ülkeler Kürtlere yardım adı altında gündeme çekiliyor. Yardım dedikleri de çadır. Türk ordusunun son sınır ötesi operasyonu. Türk ordusu seçme dağ komandolarıyla, jandarma komandolarıyla tekrar bir sınır ötesi operasyon düzenledi. Her ne kadar 60-70 PKK'lı öldürüldü diyorlarsa da bu boşa çıkan bir operasyondur. ABD ve işbirlikçileri Kürtleri provokasyonla yurtlarından boşaltıp kendilerini mutlak bağımlı hale getiriyorlar. Kuzey Irak'a yardım yapalım denildiğinde basına da yansımıştır. Türk ordusu 70 bin kişilik seçme dağ komandolarıyla, jandarma komandolarıyla tekrar bir sınır ötesi operasyon düzenledi. Bütünüyle PKK'nın bazı kampları vardı. Tümüyle kuşatmaya alınmak istenildi. Bilir misiniz ne oldu? Aslında fiyasko ile sonuçlandığı için kamuoyuna yansıtmıyorlar. Her ne kadar 60-70 PKK'lı öldürüldü diyorlarsa da bu boşa çıkan bir operasyondur. Bizim alabildiğimiz bilgilerle 4 şehidimiz vardır. Kendilerinin sanırım çok sayıdadır. Sanırım birkaç aydır hazırladıkları bir operasyondur. Belki de Irak'tan da izin aldılar. Basına bu yansıyor. Şimdi böylesine amansız bir özel savaşı hudut ötesi deyip yürütenler, çok sinsi bir kontrgerillayı tamamen Kürdistan'da egemen kılanlar ne kadar Kürt dostu olabilir? Aslında bir taşla birkaç kuş vurma. Kendilerini muhtaç ediyorlar, yurdundan, evinden, barkından boşaltıyorlar, kendilerini mutlak anlamda bağımlı hale getiriyorlar. Ondan sonra da ölmeyecek kadar ağzına yardım adı altında zehir damlatıyorlar. İğrenç amaçları Kürtler arasında daha çok işbirlikçi yaratmak. Türkiye bu politikadan pek emin olmasa da işe oldukça yatmıştır. Nereye kadar götürebilir onun bileceği iştir. Fakat bu tehlikeli politikanın içindedir. Biz hiç şüphesiz bu politikaya karşı duracağız. Karşımızda sahte reformlarla ve birçok Kürt çevreyi de bu reformlara alet ederek yaklaşmaya çalışıyorlar. Hatta şimdiden Özal 70 yıllık politikayı değiştirdi. Niye olumlu yaklaşmıyorsunuz diyenler de çok. Yine ABD destekliyor, niye desteklerini almayalım diyenler çok. Bunlar bize ham hayal ve hatta tehlikeli hayaller olarak geliyor. 13. ayrımın sonu, sayfa 203.